Ekmeğimi kazanırken 8. bölüm. Yazan Maxim Gorki, radyoya uygulayan Şahika Günsel Güney, yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer. Oynayanlar: anlatan Yıldırım Önal, Alyosha Köksal Engür, İvan Coşkun Kara, Yakov Aktan Günay.
Ben Alexi, sadece Alexi, ikinci adımın ne önemi var? Küçük yaşta çalışmaya başladım. İlk işim bir kundura mağazasında çıraklıktı. Ama bu işe ancak bir yıl dayanabildim. Dedemle ninemin yanlarına döndüm. İşte bu arada tanıdım Ludmila'yı. Bana okuma zevkini ilk kez o aşıladı diyebilirim. Kısa arkadaşlığımızı ömrüm oldukça unutmayacağım. İkinci işimse büyük annemin kız kardeşi Matryona Tuçkovların evinde oldu. Boğaz tokluğuna yaptığım iş gerçekten çok ağırdı bir çocuk için. Bütün evi silip süpürmek, bulaşıkları yıkamak, ocağı yakmak, odun kırmak hep benim görevimdi. Matryona ise elinden geldiğince eziyordu beni. Nineme gençliğinden kalma hıncı vardı ve bunun acısını benden çıkarıyordu. Bir gün dayanamayarak evden kaçtım. Limandaki gemilerden birine bulaşıkçı olarak girdim. Aşçı Sumuri ne iyi, ne baba bir adamdı. Çok kitap okuduk birlikte. Bu yüzden bulaşıkları bile başkasına yıkatıyordu. İşte bunu çekemediler ve hiç suçum yokken gemiden kovuluverdim. Eve döndüğüm zaman öfkelenen dedem beni kulağımdan tuttuğu gibi yeniden Matryonaların evine götürdü. Bütün direnmelerim para etmemişti. Onların yanında adam olacağımı sanıyordu. Ne boş bir inanç. Üstelik artık kitap okumak da bende hastalık haline gelmişti. Bir rastlantı sonucu makasların karısını tanıdım. Hiç sokağa çıkmaz boyuna kitap okurdu. Ona porselen kadın adını takmıştım. Okumam için bol bol kitap veriyordu. Ama bir gün hakkında çıkarılan gerçek dışı dedikodulara dayanamayarak ansızın gidiverdi. Onun yokluğuna alışmaya çalıştığım sıralarda oturduğumuz apartman katının altındaki daireye kara gözlü genç bir kadın taşındı. 5-6 yaşlarında bir kızıyla kır saçlı bir de annesi vardı. Yaşantılarını merak ediyordum çünkü hiçbiri çalışmıyorlardı ama durumları iyiydi. Boş zamanlarımda küçük kızla oynardım. Bir gün annesiyle, yani kara gözlü kadınla tanıştım. Neşesi, konuşmaları, güzelliğiyle beni büyüleyivermişti. Artık okumam için kitapları o veriyordu. 14 yaşımı bitiriyordum. İçimde tahlil edemediğim garip duygular vardı. Kara gözlü kadına Kraliçe Margot adını takmıştım. Sevgili kraliçeme büyüdüğümü, sevilmeye değer bir erkek olduğumu göstermenin yollarını arıyordum ki Troitsa yortusunda ortaya çıkan olay yıkıverdi beni. Odunlukta bulduğum boş bir para kesesi yüzünden hırsızlıkla suslandım ve Matryona'dan dayak yedim. Ama dayaktan çok beni üzen şey Kraliçe Margot'un hakkımda ne düşüneceğiydi. Bu olaydan sonra onun yüzüne bakamazdım. Alıp başımı gitmeye karar verdim. Kraliçeme Allah'a ısmarladık demek için içimde sonsuz bir istek vardı ama onun beni çağırmasını bekliyordum. Çağırmadı. Sessizce bir suçlu gibi ayrıldım evden. Bu defa Perm gemisine bulaşıkçı olarak girdim.
Ne diyordum? Az daha bir keşiş, Tanrı'nın bir kara yıldızı olup çıkacaktım. O sıralarda manastıra bir kadın geldi dua etmek için. Hoş kadındı doğrusu. Beni kandırdı. Manastırı bırakıp gidip onun yanına kapıcı oldum. Kapıcılık laftı yani. Tam 3 yıl beraber yaşadık.
Amma da atıyorsun ha. Hı. Yalana para vermek adet olsaydı şimdi senin binlerce rublen olur.
İstersen inan. Kadın benden yaşlıydı. Çabuk bıktım. Kalkıp yeğeniyle anlarsın ya.
Bana kalırsa belanı aramışsın.
Öyle oldu, öyle oldu. Kadın haber alınca beni kulağımdan tuttuğu gibi kapı dışarı etti. Bir süre evsiz güçsüz dolaştım. Aç kaldım. Ahbap, açlık çok zor bir şey. Hele benim gibi boğazını seven biri olursa. Sonunda şansım yardım etti. Vladimirli ihtiyar bir seyyar satıcıya kapılandı. Bütün dünyayı dolaştık onunla. Balkan dağlarına, ta Türklere kadar gittik. Romenleri, Yunanlıları, Avusturyalıları gördük. Birinden aldığımız malı ötekine satıyorduk. Sonra rahat battın. Şeytana uyup bir şeyler aşırayım dedim.
Ve oradan da kovuldun.
Öyle oldu. Tanrı da bu işe bozuldu ki cehennemde değil de bu dünyada yakmak istedi benim. Gemi ateşçiliği zor be. Her gün işin yoksa kızgın fırının karşısında durmadan kömür küre, kömür at. İş mi bu yani?
Ben de ocağın karşısında pişiyorum ona bakarsan.
Ama seninki zevkli iş be. Yemeklerin tadına tuzuna bakıyorsun. Hepsinden birer kaşık alıyorsun. Tatlısı tuzlusu. Beğendiğin önünde, beğenmediğin ardında başka ne istiyorsun?
Yani sen yemek yemek için mi yaşıyorsun?
Elbette. İnsan başka ne için yaşar? Kimi yatar, kimi yürür. Memurlar boyuna oturur. Yemeğe gelince herkes yer, herkes. Hem de ağızlarını şapırdatarak. Bırak bunları şimdi de. İskambil'e var mısın onu söyle.
Yokum.
Yapma be.
Hep yeniyorsun. Elimde ucumda bir şey kalmıyor.
Bir oyuncuk ha.
Olmaz.
Öyleyse ben de Alyosha'yla oynarım.
Alyosha oyun oynamasını bilmez ki.
Öğretirim.
Aman be, ne halin varsa gör. Ben mutfağa gidiyorum.
Alyosha! Alyosha! Ne var diyeceğine gelsene be.
Geldim işte. Ne istiyorsun?
Seninle İskambil oynayalım mı? İster misin? He?
Oynamasını bilmem ki.
Stukolka çok kolaydır. Ondan bilmiyorsun.
Hayır.
Bir de okuyup yazman olduğunu söylersin. Ama oyun işinde yaya kalmışsın. Gel. Gel de sana öğreteyim. Şakacık canım. Şekerine oynayalım ha?
Gerekli mi öğrenmem?
Bir erkek için elbette.
İyi. Öğret öyleyse.
Ha. Bak. Al. Al şu şekerler senin olsun. Hı. Tam 5 tane. Tamam mı? Hı. 5 tane de bana. Tamam. Bak şimdi. Bunlar karamaça. Bunlar kupa. Bunlara da sinek derler. Gözünü iyi aç, iyi belli. Bunlar da karo. Gördün mü? Çabuk öğrendin. Akıllı çocuksun. Hoşuna gitti mi?
Gitti.
Öyleyse şimdi seninle büyük adamlar gibi ciddi ciddi oynayalım. Paran var mı?
5 rublem var.
Bende de 2 rubleyle biraz bozukluk var. Hadi bakalım başla. İlk sen oyna. Bu iyiliğimi de unutma. Herkes yapmaz bunu sana.
Al. İkili attım.
Aldım tabii.
Bu koz. Buna ne diyeceksin bakalım?
Ama bende daha büyüğü var.
Bundan da büyüğü var mı?
Var tabii. Senin 5 ruble kanatlandı Alyosha, kuş oldu.
Oyuna devam etmek istiyorum.
Neyinle? Paran kalmadı ki.
Ceketim tam 5 ruble eder.
Pekala. Karıştır bakalım kartları. Yenildin.
Çizmelerimi oynar mısın? 3 ruble eder. Bu defa kazanacağım eminim.
İyi hadi onları da oynayalım bakalım. Hı hı hı hı. kestin gene.
Bir tütün kesenler. El yapması pahalı bir şey. Aslında bana hediyedir ama...
Hayır Ayyoş, hayır. Sen kumar oynayamazsın. Çok hırslısın. Al, al. Al şu ceketinle çizmelerini. Bana lazım değil. Ha, al. 4 rubleni de geri veriyorum. 1 rubleyi ise sana verdiğim derse karşılık alıkoyacağım. Razı mısın?
Çok teşekkür ederim. Her şeyim gidince öyle üzülmüştüm ki. Ama hep kazanacağım sanıyorum.
Bak buraya Alyoşa. Başkası olsa benim yaptığımı yapmazdı sana. Şunu unutma ki oyun oyun demektir. Yani eğlence. Hırslandığın zaman her oyunu kaybedersin. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Dövüş eder gibi oyun oynuyorsun. Ama insan dövüşte bile kendini heyecana kaptırmamalı. Hesaplı yumruk sallamak için bu şart. Hırslanacak ne var be oğlum? Gençsin. Kendini sımsıkı tutmayı bilmelisin. Bir defa kaybettin. 5 defa kaybettin. Ondan sonra bu işe boş ver. Hemen oyundan çekil. Biraz yatışınca yeniden başlarsın. Oyun ancak böyle oynanır, anladın mı?
Anladım.
Ya.
No, vaaz mı veriyorsun çocuğa?
Ya. İstersen otur da sen de dinle.
Hadi be, senin vaazların çekilmez, taş gibisindir.
Ya, taşları beğenemedin mi? Oho, ne işlere yarar o beğenmediğin taşlar senin. Kızdın mı birisinin kafasını taşla yararsın. Sonra sokakları neyle döşerler ha? Taşla, taşla. Yoksa çamurdan bir adım bile atamazdın. Yani kısaca taşın da kendine göre değeri vardır. Her maddeye saygı göstermek gerek. Örneğin kum nedir sence ha? Nedir? Kumda yararlı bir maddedir. İçinde güzel güzel çiçekler yetişir.
Demek taş yararlı bir maddedir ve kafa yarmaya yarar, öyle mi? Eğer hala toprak köleliği olsaydı, ben de senin efendin bulunsaydım, seni her hafta 7'şer defa kırbaçlatırdım, hazır yiyici.
Ne? Ara sıra mutfaktan verdiğin birkaç etli kemik parçasını kafama mı kakıyorsun yani?
O birkaç parça dediklerini şimdiye kadar toplasaydık koca bir öküz ederdi.
Desene sayende kocaman bir öküz yiyip kuvvet topladım ha.
Kuvvet senin gibi tembelin nesine?
Nesine olur mu hiç? Yaşamama yardım ediyor.
Yaşayıp da ne yapacaksın? Şu koca dünyada senin olup olmaman ne fark eder?
Yoksa yaşamayı eğlenceli bulmuyor musun sen? Yaşamak avutucu bir şeydir dostum.
Ne ebleh şeysin be Diyakov.
O ne demek?
Ebleh, anlamadın mı?
Anlamadım.
İşte böyle senin gibi anlamayana ebleh derler.
Aman be, ne derlerse desinler, umurumda mı?
Böyle düşündükçe seni kimse incitemez.
Elbette, kuvvetliyim. Bir yumruk attım.
Ben dövüşten değil, ruh incinmesinden söz ediyorum.
Ruh incitilmez. İnsan ruhuna hiçbir zaman hiçbir şeyle dokunamaz.
Bazen pek büyük laflar ediyorsun.
Ateşçiyiz diye bir şeye benzetemiyorsun galiba beni. Dünyada değeri anlaşılmayan insanlardan biri de benim.
Vah
be.
Vah ya. Vah. Tanrı'ya dua etmiyor musun?
Ederim elbet.
İstediğini vermiyor mu?
İşimi var ne?
Belki de bilemiyorsun.
Amma yaptın.
Ne gibi dualar okuyorsun?
Benimkiler öyle kitap duaları değil. Sadece içimden ne gelirse onu söylüyorum.
Olmadı işte.
Niçin olmasın? Sen ne söylersen söyle, Tanrı işitir.
Her şeyi usulünce yapmak gerekir.
Onların yaptıkları tartışmaları zevkle dinlerdim. Değişik karakterleriyle, laf ebelikleriyle bende bir kitap okuyormuşum duygusunu uyandırıyorlardı. Tipleri hala gözlerimin önünde. İvan yani aşçımız, ufak tefek, tombalak, gaga burunlu, alaycı bakışlı bir adamdı. Şıktı. Kolalı yaka kullanır ve her gün tıraş olurdu. Boş zamanlarında durmadan yukarı doğru kıvrılan bıyıklarını burar, yuvarlak, küçük el aynasında kendini seyretmekten de hiç bıkmazdı. Ateşçimiz Yakov'a gelince 4 yaşıymış hissini veren bir görünüşü vardı. Geniş göğüslüydü, basık burnu ve yassı yüzüyle bir fırın küreğini andırıyordu. Ayılarınkine benzeyen küçücük gözleri gür kaşlarının altına saklanmıştı sanki. Çok iyi iskambil oynardı. Herkesi şaşırtacak kadar da o vurdu. Gemide bu en çok ikisine bayılıyordum. İşim olmadıkça yanlarından ayrılmıyordum. İki gün sonra gemi Perme limanına yanaşacaktı. Yakov'la Ivan gemi yanaşır yanaşmaz çıkıp önce bir hamamda yıkanmayı, sonra da müzikli bir meyhaneye giderek eğlenmeyi kuruyorlardı. Beni de yanlarına almaları için yalvardım. Kırmadılar. Ama Sarapul'dan gemiye sakalsız, bıyıksız bir adam bindi. Sırtındaki şık kaftana, ayağındaki kürklü çizmelere rağmen kadınsı bir havası vardı. Bir ön seziyle hoşlanmamıştım ondan. Çok geçmeden Yakov'la konuşmaya daldı. Sonra da oturup birlikte bir haritaya baktılar. Merak ediyordum. Yakov'u yalnız yakalayabilmek için fırsat kolluyordum.
Düşünceli görünüyorsun.
Yok canım.
O adamla konuştukların seni pek sevindirmedi galiba.
Beni mi göz diyorsun be?
Sevmedim o adamı.
Bol parası var. Parası olanlar daima sevimlidir.
Parasından sana ne?
Çiftlikleri de varmış.
Kadın gibi adam. Durmadan da terliyor.
Buraları ona sıcak geliyor. Çok uzaklardan, Sibirya'dan gelmiş. Çalıştırmak için yanına adam arıyormuş.
Geldiği yerde bulamamış mı?
Şartlarına yanaşan olmamış.
Çok mu zormuş iş?
Yok be. Bol bol yemek yiyeceksin. Bol bol da yatacaksın. Ama arada bir de canın sıkılırsa hayvanlara bakacaksın. Hepsi bu.
Buna karşılık ne istiyor senden?
Adam Hadımlar tarikatına mensup. Yanında çalışanların da böyle olmasını istiyor.
Sen ne dedin?
Bu yaştan sonra artık rahat yaşamak istiyorum. Tıka basa karnımı doyurmak istiyorum. Ya, kabul ettim. Gideceğim.
İyi düşün Yako.
Önemli değil. Ben böyle şeylere boş veririm. Zaten paran olmayınca hepsi bir. Kusura bakma Alyosha. Fermede seni meyhaneye artık Ivan götürür. Ben adamla birlikte Perme'den trene bineceğim. Sonra da atla gideceğiz. Yolculuk 5 hafta sürüyormuş.
Vazgeç bu işten Yako.
Hayır. Kararımı verdim.
Onu tanıyor musun?
Nereden tanıyacağım? Hayatımda ilk defa görüyorum. Gideceğimiz yerin adını bile bilmiyorum.
Ya seni kandırırsa? Ya yalan söylüyorsa?
Deneyeceğim. İstersen gel birlikte gidelim. Ona söyleyeyim mi? Olsa bir gün acı çekersin. Üstelik para da verirler. Ne dersin ha?
Hayır. Hayır.
Yakov'un bize Allah'a ısmarladık deyişi hala gözlerimin önünde. Onu kararından kimse caydıramamıştı, Ivan bile. Gelecek korkusu olmadan rahat yaşamak istiyordu. İşsiz ve aç kalmamak istiyordu. İşte sadece bunun için her fedakarlığı göze almıştı. Giderken sırtında yağlı bir yarım kürek, çıplak ayaklarında yırtık postallar, başında da Ivan'ın armağan ettiği kenarsız hasır bir şapka vardı. İki yanına sallanarak ve çocuk yüreğimde bir takım karışık duygular uyandırarak başı yana bükük kaftanlı adamın arkasından yürüyüp gitti. Ona hem acıyor hem de kızıyordu. Nasıl bir adamdı bu Yakov Şumo? Onu bir türlü anlayamamıştım. Sonbaharın sonlarına doğru gemiler seferlerini tatil edince yine işsiz kaldım. Vladimir'deydim. Kimseyi tanımıyordum. Eve dönmek de işime gelmiyordu. Oradan oraya dolaşarak iş aramaya başladım. Hava soğuktu. Durmadan yağmur yağıyordu. Açtım da. İşte bu sıralarda Yakov'a elimde olmadan özendim. Onunla gitmediğime pişman oldum.
Ekmeğimi Kazanırken adlı sürekli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.